Ayrım 17.
Onun için artık şaşırmıyorum. Evet, Leyla Gencer bir resitali, bir konseri bile tiyatral bir olaya dönüştürüyor. Primadonnalık, divalık, sahne karizması denilen şey bu olsa gerek. Korsanların kraliçesi. Leyla Gencer'in meslek yaşamına başlarken Ray için verdiği birkaç resitalin plaklarını saymazsak stüdyoya girip de plak doldurmuşluğu yok. Ama bugün opera dünyasında Leyla Gencer'in elinin üzerinde plak ve kompakt diski elden ele dolaşıp duruyor. Bunları her gün yenileri ekleniyor ve bu sayı çoğalıyor. Tümü korsan kayıtlar. Yani sahnedeki bir temsil sırasında cebe, kucaktaki paltonun kavramları arasına ya da bir çantaya gizlenen, alıcılarla kaydedilmiş, izleyicilerin öksürüğü, aksırığı ama yanı zamanda tüm coşkusu bu geçmiş bantlarda. Ansızın, daha şarkısı duyulmadan bir alkış kopuyor. Anlıyorsunuz o anda Leyla Gencer sahnede görülmüştür. Ve sonra hep Arya'nın sonunda dinmek bilmeyen alkışlar. 50'li, 60'lı ve 70'li yılların bu kaçak kayıtlarının günümüzde önce plağa sonra kompakt disklere dönüşü. Dünyanın neresine gidersem gideyim bunların peşine düşüyorum. Opera üzerine uzmanlaşmış dükkanlarda benzerlerinden çok daha yüksek fiyata satılıyorlar. Çünkü bunlar artık kolekstrois item, yani koleksiyoncuların, uzmanların, aşırı merakların peşinden koştuğu kaynaklar. Daha doğrusu safkan kayıtlar. İçine stüdyo hilelerinin, teknik yöntemlerin, elektronik temizliklerin, amplifikatörlerin karışmadığı, el değmemiş kayıtlar. Leyla Gencer ilk kez Paris'te 1980'de söylediğinde Fransız opera merakları onu zaten bu korsan plaklardan tanıyorlar. Fransız basını ona taktığı korsanların nişanlısı ve korsanların kraliçesi adları dünyanın her yerinde çok tutulacaktı. Paris resitallerinden sonra Le Point dergisinde 5 Ekim 1981 André Toubeffo'nun Korsanların Nişanlısı yazısını okuyorum. Kafamdaki kimi sorulara açıklamalar getiriyor. O hiç Metropolitan'da söylemedi ama tüm Amerikalı lirikomanikler onu dinlemeye İtalya'ya gitti. Hemen hemen hiç plak doldurmadı. Ama bu kapkara güzel yüzlü, yarım asırlık Türk, hiç tartışmasız, Callas'ı da geride bırakarak korsan plakların kraliçesi oldu. Neden nasıl oldu mu? Önce sanatçı dehasıyla. Belki stüdyolarda yabancılaştırdı. Oysa canlı yorumları şaşırtıcı bir yoğunlukta, gerçek zaferler. Sonra repertuarlarıyla. Monteverdi'nin, Pizzini'nin herkesten önce başkalarının söylemek istemediği ya da söyleyemediklerini o söyledi. 30'unu hiç kimselerin bilmediği 60 opera gizlice elden ele dolaşıp dururken şimdilerde uluslararası Kompring cambazlarının çekmecelerinden çıkıyor. Paul Lenz'in dünya premierlerini Scala'da yapan, Verdi'yi Salzburg'da Donizetti'yi, Glyndebourne'de ve Mozart'ı Scala'da söyleyen oydu. Hem yeraltı lirik dünyasının bestselleri, hem melodramatik dünyasının Sarah Bernhardt'ı Leyla Gencer. Bu kültür hazinesi sanatçı asla ötekiler gibi bir diva değil. Hep de farklı kalacak. Paris'teki gecikmiş konserleri kutsal bir olaydı. Onu artık hiçbir şey değiştiremez. O hep kendine karşı, kendi eksiklerine karşı çarpışacak. Başkalarına karşı ya da kadere karşı değil. İyi bir Müslüman olarak sonuna dek kaderci olacak. Show biz dünyasının çok uluslu plak şirketlerinin önüne konan engelleri ve bunları aşmak için verdiği savaş hep yok sayacak. Günümüzün opera tutkusu bu Müslüman sanatçıdan kimselere benzemeyen bir tanrıça yarattı. Bir bakıma yeraltının kutsal bakiresi. Evet, show biz dünyasının plak endüstrisi yok saydı. Belki sahnedeki oyunculuğu öylesine önemliydi ki bu oyunculuğunu sergilemezse plak stüdyolarında kendini yarım hissedecekti. Belki de yabancılaşacaktı. Belki de plak endüstrisine girebilmek ve orada tutunabilmek için gerekli ilişkileri, çevresi yoktu. Bu ilişkileri kovalamadı. Belki de kendi dediği gibi her yıl birkaç yeni opera öğrenmekten stüdyoya kapanacak zamanı olmadı. O hep Korsanlar Kraliçesi olarak kaldı. 1990 yılının Mayıs ayında Amerika'da yayınlanan Klasik CD dergisinde şöyle bir yazı dikkatimi çekti. Michel Tanner, plak yolsuzluğu başlıklı yazısında şöyle diyordu. Günümüz müzik sahnelerinde insanı en rahatsız eden, en şaşırtan olay çok önemli. Çok ünlü sanatçıların asla plak endüstrisine girmemeleridir. İki çarpıcı örnek, Astrid Varney ve Leyla Gencer'dir. Astrid Varney'i anlattıktan sonra, plak şirketlerinin Gencer'i sırt çevirmeleri daha da şaşırtıcıdır. Evet, Callas Gencer'i gölgelemiştir, bu doğru. Ama Gencer'in repertuarı, oynadığı roller Callas'ınkinden çok daha genişti. Gencer, Callas'ın hep uzak durduğu Mozart'ları, modern eserleri de söyledi. Ve Gencer öyle popülerdi ki yeryüzündeki hiçbir sanatçıya nasip olmayan saygıda korsan plağı yayınlandı. Bunun bir nedeni, hiç kimsenin söyleyemediği operaları söylemesi ise bir başka nedeni de sesinin dikkat çekici niteliği. Onu özgünlüğü, kişisel yorumculuğu ve yoğunluğu açısından ancak Callas'la karşılaştırabilirsiniz. Ama tıpkı Verne'ye değil de plak şirketleri ona nedense güvenemediler. Ama ben sanırdım ki plak şirketlerinin asıl görevi bir operayı en iyi söyleyenlerden kaydetmektir. Yoksa stüdyoya adamının bile atmaması gerekenlerle yeni yeniden plaklar çekmek değil. Bu işbirlikçiliğini, bu yolsuzluğunu nasıl açıklayacağız? Kimi plak şirketleri bu sanatçıların çok güç sanatçılar olduklarını, asla stüdyoya zaman ayırmadıklarını, programlarına plak kaydını sokuşturmadıklarını ve benzeri nedenleri ileri sürüyor. Doğru olabilir ama yine de ben şunu anlıyorum. Bugün plak endüstrisinde hangi eserleri kimlerden dinleyemeyeceğimizi belirleyen ve dinleyicilere empoze eden müziğin, sanatçının, seslerin kalitesi değil, reklamcıların, ajansların, emprezaryoların etkinliğidir. Evet, öyle. Onun reklamcısı, ajansı, emprezaryosu hiç olmadı. Yeryüzünde en çok korsan plana sahip olan korsanlar kraliçesinin bu plaklardan 5 kuruş bile almamasını, doğrusu ben isyan ediyorum. Başka meslektaşlarında 1-2 korsan plağı çıkmıştı. Çok uğraştılar, peşine düştüler ama hiçbir sonuç vermedi diyor. 1-2 değil, 60 plak dediğimde benim aklım ermez. Yeni bir korsan plak çıktığında hiç olmazsa haber verseler, bir örnek yollasalar o bile yeter bana. Oysa artık hepimiz ezberlediniz değil mi? O çok akıllı. Ama onunki de öyle bir akıl işte. Kimi işlere çok iyi yarıyor da kimi işlere hiç ermiyor. Evet, korsanlar kraliçesi oldu ve bundan böyle de öyle kalacak. Onun deyişiyle kader kısmet böyleymiş. Ama ben işimi kadere kısmete bırakmayacağım. Gittiğim her ülkede, uğradığım her plakçıda size korsan plaklardan neler var diye sormayı inatla sürdüreceğim. Son temsil. Yıl 1983. Ne çok, ne çok yıl geçti şu İtalya'ya adımını attığından beri. Yer Venedik. Ne çok, ne çok yer dolaştı. Yeniden ve yeniden Venedik'e dönünceye dek. Sahne, La Fenice Tiyatrosu'nun sahnesi. Scala, San Carlo, Covento Garden, Teatro dell'Opera, Arena di Verano, Teatro Massimo, Sate Sporo, Teatro Verdi, Shirine, Auditorium, Teatro Nove, Bühnen der Stadt, Teatro San Carlos, War Memorial Opera House, Teatro Colon, Fensan, Tierhausel, Norske Opera, Royal Albert Hall, National Theatre, Memorial Auditorium, Bayerisch Rundfunk, Carnegie Hall, Piccolo Teatro, Colisse Albi, King's Theatre, Termide Carella, ne çok, ne çok sahne dolaştı. 1983 Şubat'ında Venedik'te, La Fenice Tiyatrosu'nda, Gnecco'nun La Prova d'un Opera Seria, Ciddi Bir Operanın Provası adlı eseri oynuyor. Orkestrayı Johann Fischan yönetiyor. Sahneye koyan Pierre-Louis Pizzi, hani rejisör Delolo'nun yönettiği eserlerde Leyla'ya unutulmaz kostümler, çevre düzenlemeleri yapan Pizzi, aradan yıllar geçince kendi eserlerini sahnemeye başlamıştır. Başrolü Leyla Gencer çok ünlü bir primadonnayı canlandırıyor. Bu komik eser, oyunun baş kişisi primadonnanın tüm kaprislerine ama içtenliğine de tanık olur. Bu temsili izleyenler gözlerine inanamadılar. Leyla Gencer sahnede sanki kendisiyle dalga geçiyordu. Bunca zamandır kraliçe, baş rahibe, aşkı, vatan uğruna kendini kurban ettiği rollerde binlerce insana gözyaşları döktürmenin ardından şimdi de bir komedi ustası olduğunu kanıtlıyordu. Hele bir sahne vardı ki primadonna kostümünü yeterince görkemli ve zengin bulmadığı için sinirlenip üstünü başını parçalıyor. Bu sahnede Leyla Gencer'i yakından tanıyan arkadaşları, dostları gülmekten gözyaşlarını tutamadılar. Aynı sahnelere gerçek hayata da tanık olmuşlardı. Leyla'nın elbiselerini beğenmediği için kapris yapıp olay çıkardığını, eline geçen kostümleri yırtıp attığını görmüşlerdi. Yalnız kahkaha, sevinç gözyaşlarını silerken arkadaşlarının, dostlarının bilmediği bir şey vardı. Henüz kimse bilmiyordu. Belki Leyla kendi de bilmiyordu. La Fenice Tiyatrosu'ndaki temsiller arasında. Ya belki yarım saat süren alkışlara tekrar tekrar gülümseyerek selam verirken ya da perde kapandıktan hemen sonra kararını verdi. Ciddi bir operanın provası onun son prova temsili olacaktı. Bu kararı vermek onun deyişiyle çok kolay, çok doğal oldu. Çok yorgundu. O stresten, o büyük korkudan, o her temsili hazırlanırken o ayinden yorgundu. Şimdi bu uçurumun kıyısına ne olacak? Şimdi bu kez boşluğa, hiçliğe yuvarlanacak mı diye düşünmeye artık tahammülü kalmamıştı. İlk opera temsili için sahneye çıktı. 1950 yılından bu yana 33 yıl geçmişti ve her sahneye çıkışta daha iyisini yapmaya çalıştı. Şu anda 1983'te ne yapsa herkes beğeniyor, herkes alkışlıyor ama o yarın daha iyisini yapabileceğine inanmıyordu. Bundan böyle konserler, resitaller, eğitimcilik evet ama baştan sona bir opera temsili. Hayır, o yapabileceğinin en iyisini yapmışken bırakacaktı opera temsillerini. Hocası Arangi Lombardi 45 yaşında bırakmıştı opera sahnelerini zirvedeyken. Evet, bu işi 80 yaşına dek sürdürmek vurdum duymaz primadonnalara yok değildi. Bir temsilde iyi, ertesi temsilde kötü olabiliyorlardı. Hayır, o buna izin veremezdi. Kimselere Leyla Gencer inişe geçti dedirtmeyecekti. Hayır, izin vermeyecekti. Yıllarla ses tellerinin kalınlaşmaması, onca strese ses tellerinin yıpranmaması olanaksızdı. Doğa acımasızdı. Yalnız tekniğiyle doğaya meydan okumak ise gereksizdi. Bu yaşa gelmişti ve artık biliyordu. Bu son opera temsili olacaktı. Her şeyi konuşabiliriz ama yaş konusunu asla. Hem zaten ne önemi var ki? Kararını açıkladığında İtalya'da herkes çok şaşırdı. Nasıl olur? Hala zirvedeyken, artık eskisi gibi değil. Bu işte parabollaşmışken, hala çeşitli opera kurumlarından teklifler yağıyorken kararı kesindi. Adieu. Fransa bir veda sözcüğü. Allah'a emanet ol. Opera izleyicilerini 30 yıldır birbirinden görkemli, şatafatlı, dramatik rollerle duygu dünyasının ama en derinliklerine götüren yaşamın, aşkın, düşlerin, ideallerin, kahramanlıkların, fedakarlıkların, umutların, romantizmin de dipsiz kuyuları ya da bulutların üzerine taşıyan Leyla Gencer opera temsillerine veda ediyor. Adieu. Ve bu veda için unutulmaz rollerinde opera tarihine mal olmuş rollerden birini değil, ciddi bir opera provasını seçmişti. Yani bir primadonnanın kendini mizahla karışık eleştirmesini. Bütün İtalya önünde saygıyla eğildi. Bir kez daha farklılığını kanıtlamıştı. Yalnızlık mı? Hayır, hiç üzülmedi. Kararını verdi ya, artık rahatlamıştı. Bütün o korkuların, streslerin, bütün o çılgınca çalışmaların, sinirleri mahveden yarışın bittiğine hiç üzülmedi. Temsil sonralarının şaşasını, görkemli kalabalığını, başına üşüşen gazetecileri, fotoğrafçıları, imza vermeleri, resim dağıtmaları hiç aramadı. Hem o zaten nefret ediyordu operanın özüyle ilgili olmayan şeylerden. Meslektaşlarının reklam uğruna giriştikleri çabalardan nefret ediyordu. Sahneye yağan çiçekleri, aryaları kesen alkışları, temsil sonunda tiyatronun ayağa kalkmasını hiç özlemedi. Ya da özlemediğine kendini inandırdı. Hem canım, her şey bitmiş değil ki. O tiyatro oyunculuğunu bırakmıştı, sahneyi değil. Opera temsillerini bırakmıştı, operayı değil. Konserler, resitaller, seminerler ve hocalığa devam ediyordu. Hayır, hiç üzülmedi. Kararını verdi ya, artık rahatlamıştı. Misyonumu yerine getirmiş olmanın verdiği huzur. Ve bu huzur artık onu terk edemezdi. Kor gibi yanan gözleriyle, gözlerin içine bakarak, bana yoksa yalnız kendine mi söylediğini pek çıkaramadığım sözleri söylüyor. Ben daha bu işe başladığım zamanlar bir gün her şeyin biteceğini biliyorum. Onun için yapabileceğimin en iyisini en çabuk zamanda yapmaya çalıştım. Bütün aşamaları hızla geçtim. Elbet şans da yardım etti. Ölümden korkmadığım gibi bu bir gün her şey bitecek duygusundan da korkmadım. Bitmesi doğaldı. Ölüm ne kadar doğalsa bu da öyle. Yaşamın devamı olduğuna inandığı için ölümden hiç korkmadı. Bir gün bütün bunların biteceğine inandığı için bu bitişten korkmadı. Ya alkışlar biterse, ya yalnız kalırsam? Hayır. Hiç düşünmedi bile. Yalnızlık mı? Ona göre yalnızlık yoksullara özgüydü. İçi, ruhu ve aklı yoksul olanlara. Onun için öylesine zengindi ki, meslek yaşamı boyunca ülkeden ülkeye, sahnelerden sahnelere koştuğu, otel odalarına kapanıp mutluluğu, öfkeyi ya da acıyı tek başına yaşadığı anlarda bile kendini yalnız hissetmedi. Yalnızlığı hiç hissetmedi. Yani yalnızlığında çok mutluydu. Çünkü bağımsızdı. Çünkü düşünecek ve yapacak çok işi vardı. Kafası hep meşguldü. Çünkü seviliyordu. Sahneleri bırakma kararını aldıktan sonra bugün de yalnızlık hissetmiyor. Aynı nedenlerle Artık şişli kentlerde otel odalarına tek başına koşmuyor. Milano'da evinde yaşıyor. İbrahim Gencer 1980'de emekli olup Milano'ya yerleşti. Ama yine de bağımsız. Bugün de kafası hep meşgul. Düşünecek, yapacak çok şeyi var. Ve hala çok seviliyor. Dünyanın hangi operasına, hangi opera çevresine adımını atsa sanki daha dün akşam sahnedeymiş gibi elleri üzerinde tutuluyor, kraliçe gibi karşılanıyor. Hayır, kendini hiç yalnız hissetmiyor. İçi öylesine zengin ki yalnızlığıyla mutlu oluyor. Yalnızlığını baş tacı ediyor. Kimi zaman korunma ve savunma sistemlerinde bir aralık pencere bıraktığında çok kısık bir sesle ödüm kopuyor, çok korkuyorum, korkudan titriyorum, günün birinde yalnız kalacağım diye mırıldandığını duyar gibi oluyorum. Ama belki de gerçek değil bu. Belki de böyle mırıldandığını ben yalnızca düşledim. Bunu söylediğim sesi öyle çok kısık çıkıyordu ki. Göreve devam. Sahneleri bıraktı ve rahatladı. Öyle mi? Yok efendim, size öyle geliyor. Yalnız İtalya'da değil, Avrupa'nın neresinde bir Donizetti semineri, yok Rossini semineri, yok Verdi'nin olgunluk öncesi eserleri, yok Bellini üzerinde bir açık oturum varsa ilk çağrılan Leyla Gencer. Eyvah! Ya yarın seminerde örnek vermem gerekirse, ya sesim çıkmazsa, ya şarkı söyleyemezsem, ya sözleri unutursam? Telefona sarılıyor. Tito, bana şu Arya'nın sözlerini anımsatsana. Bu İtalyanlar da hepsini ezbere biliyor. Herkes bebeklikten beri bu melodilerle büyümüş. Benim gibi sonradan öğrenmiş değiller ki. Tito, eminsin, yanlışlık yapmadım değil mi? Temsil öncesi korkularını, heyecanlarını, o aşırı stresi şimdi de seminer konferansı öncesine taşımıştı. Keşke kabul etmeseydim. Keşke yapamam deseydim. Ne işler açtım başıma. Yarın herkesin önüne rezil olacağım. İşte sesim yine kaçtı. Yok, çıkmıyor işte. Tıpkı bir temsile hazırlanırmış gibi hazırlanıyor bunlara da. Gece gündüz araştırmalar, kütüphanelere kapanıp aman bir şey eksik kalmasın çabası, not tutmalar. Sanki hep yeni bir sınav. Bu seminerler, konferanslar halka açık yapılıyor. Ve o daha baştan söylüyor. Bakın, bu uzmanlara yönelik bir çalışma. Sıkılabilirsiniz. Lütfen sonuna dek izlemek zorunluluğu hissetmeyin. İstediğiniz an, sıkıldığınız an çıkabilirsiniz. Ve seminerin sonuna dek kimse yerinden kıpırdamıyor. Değil kıpırdamak. Herkes soluğunu tutmuş dinliyor. Ve sonunda yanına yaklaşanların söyledikleri. Bakın, benim operayla ilgim yok. Kimi temsili beğenir, kimini beğenmezdim. Nedenini de bilmezdim ama şimdi siz anlatınca anladım. Neyin niçin beğendiğimi ya da beğenmediğimi biliyorum artık. Ben yalnızca bir dinleyiciyim. Şu operayı hiç anlamazdım, hiç sevmezdim ama şimdi sizden dinleyince her şeyi anladım ve söylediklerinize inandım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki kabul etmişim şu semineri, şu konferansı, şu açık oturumu diye düşünüyordum. Demek hala yararlı olabiliyorum. Demek hala insanlara bir şeyler verebiliyorum. Ben yaşamım boyunca insanlardan öyle çok şey aldım ki, onlardan öyle çok şey öğrendim ki, mecburum karşılığını vermeye. Öyleyse devam. Hiç kuşku yok, bu yanı ona zamanda kök salma duygusunu veriyor. İnsan yalnız toprağa kök salmaz. Bağlı olduğu, kendini sorumlu hissettiği dünyaya da kök salar. O, bu sürekliliğe, müzik dünyasına, opera dünyasına kök salıyordu. Öyleyse devam. Ve devam ediyor, sürdürüyor çalışmayı. İtalya'nın önemli kuruluşlarından biri, yarım asırlık Associazione Lirica a Contrastican Italiana, yani İtalyan Opera ve Konser Derneği, kısa adı ASLICO, 1983'te ona çağrıda bulundu. Zaten nicedir bu kuruluşa danışmanlık yapıyordu ama o tarihten sonra buranın genel sanat yönetmeni oldu. Her yıl İtalya'nın her köşesinden konservatuarı bitirmiş yüzlerce gencin başvurduğu, ancak seçimle 5-6'sının kabul edildiği bu kuruluşta 2 yıllık eğitim boyunca yetkinlik, sahne deneyimi ve profesyonellik kazanılıyor. En baştaki seçimden çeşitli eğitim verilerindeki geçerek 2 yıl sonunda sahnelenen opera temsiline dek her aşamada tek söz sahibi Leyla Gencer'di. 1991'in Ekim ayında Bilbao Operası'nın açılışındayım. Nikis Theodorakis, Medea Operası'nda başrol üstlenen genç, Yunanlı soprano Katerina Ekonomou'nun bir sohbet sırasında söylediklerini unutmayacağım. Callas bursunu yazıp Milano'ya gitmiştim. Cavalleria Rustisana'nın Santuzza rolünü oynayacaktım. Elbet ilk iş olarak gidip Leyla Gencer'i buldum. O bana bu opera ve bu rol üzerinde 3 tümce söyledi. Tüm dünyam değişti. Onun üç tümcesinden öğrendiğim, hoca hoca dolaşsam ne 3 ayda ne de 3 yılda öğrenebilirdim. Hayır, Leyla Gencer görev ya da kendi deyişiyle vazife sözcüğünü sevmiyor. Çünkü insan bir işi vazife diye yaparsa onun tadı tuzu kalmaz. Ama misyon diyelim. Misyonu sürdürüyor seminerlerle, derslerle, konferanslarla. Hayır, onun dersleri yalnız kuru kuru profesyonel derslikler değil. Onun tarzını Leyla Gencer ekolünü sürdürmek isteyenlere açık olacak. Öyleyse misyona devam. Bir sabah. Arezano'dayım. Leyla Gencer'in yazlık evinde. Sabahın çok erken saatleri. Yatağımda uykuyla uyanık arasındayım. Gözlerimin önünde Akdeniz uzanıyor. Ve ansızın bahçeden bir ses yükseliyor. Saf, duru, pırıl pırıl bir soprano ses. Bu ses Violetta'nın final aryasını. Odio del Passato. Geçmişe veda şarkısını söylüyor. Hayır, plak değil, bant değil, bahçeden gelen canlı bir ses. Bu bir düş. Henüz uyanmamış olmalıyım. Düşümde duyuyor olmalıyım bu sesi. Ama ses gözlerimin önündeki Akdeniz'le bütünleniyor. Öyleyse belki de düş değil, gerçek. Kıpırdamadan, gözlerimi kırpmadan şarkıyı dinliyorum. Yeryüzünde mutluluk denen şey bir sabah uyanırken böyle bir şarkı dinlemek galiba. Bunun bir düş olmadığına inanmak için biraz zorlanıyorum. 2 yıl aşkın bir süredir Leyla Gencer'le bu kitap üzerinde çalışıyorum ve bir kez olsun evde öyle kendi kendine bir arya söylediğini duymadım. Düş ya da gerçek. Mutluluğu içime çekiyorum. Bitmesin. Ne olur bitmesin diyerek. Violette'nin aryası. Odio del passato. Bitti. İçimdeki mutluluk bitmedi. Yatağımdan fırladığım gibi aşağıya indim. Leyla Gencer sabahlığına bürünmüş, bahçeye açılan minik terasta çayını yudumluyor. Salonda temizliğe gelen işçi kadın gümüşleri parlatıyor. Hayrola, yoksa Leyla Gencer'den bir düş gördü? Düşünde La Traviata'yı mı gördü? Yanıtı çok yalın, çok gerçekçiydi. Bunlarla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Gündelikçi kadın tutturdu da tutturdu. Bir arya söylemezsen gümüşleri parlatmazmış. Ne yapayım, bir an önce işe başlasın diye ben de mecburen söyleyiverdim işte. Bir itiraf, sizi seviyorum Leyla Gencer. Aynalardan yansıyan. İtalya'nın ünlü bir müzik eleştirmeni Leyla Gencer'in Milano'daki evine gelmiş röportaj yapıyor. Söz söz açtıkça, bir arya ötekini izledikçe saatler ilerliyor. Akşamın geç bir saatinde eleştirmen artık gitmeye hazırlanırken dayanamayıp şöyle diyor Leyla Gencer'e. Signora Gencer, farkında mısınız? Bu akşam bana peş peşe 3 operayı baştan sona söylediniz. Nasıl da bu denli güzel, bu denli alçak sesle söyleyebildiniz. Hem de 3 komple opera. Leyla Gencer en doğal biçimde yanıt veriyor. Komşuların şikayet edebileceklerini düşündüm de. Peş peşe 3 opera söylenebilmesi değil, alçak sesle söylenmesini açıklamaya çalışıyordu. Milano'daki evindeyim. Mutfakta bir buzdolabı tartışmasıdır gidiyor. İşte yine buzdolabı da. Zaten ne zaman doğru dürüst işledi ki? Sen aldın da. Yani olacak iş mi? Müzikle buzdolabı arasında nasıl bir ilişki kurabilirsin ki? Müzik ayrı şey, buzdolabı ayrı şey. Ne yapayım, oldu bir kez. Karı koca arasındaki bu tartışmaya hiçbir anlam veremiyorum. Hele hele müzikle dolap arasındaki ilişkiye daha da anlamsız.